Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 28. ayrım. Hayır, ondan diyecek oldum ama Finnick'in bebekle ilgili varsayımını iyice güçlendiren, daha da isterik bir hıçkırık krizine girdim. Dönüp bana baktı. Gözyaşlarımın arasından gülümsedim. Çabalarının beni böyle germesinin aptalca olduğunu biliyordum. Tek yapmak istediğim Pita'yı hayatta tutmaktı. Bunu başaramadım ama Finnick başardı. Ona beslemem gereken tek duygu minnetti. Minnettardım zaten. Ama bunun Finnick'in Odeyre sonsuza dek borçlu kalmamız anlamına geldiğini bildiğim için de öfkeliydim. Şimdi artık onu uykusunda nasıl öldürebilirdim? Yüzünde kibirli ya da alaycı bir ifade görmeyi bekliyordum ama bakışları tuhaf sayılacak kadar sorgulayıcıydı. Bir şeyleri çözmeye çalışır gibi bir Pita'ya bir bana bakıyor ama sonra kafasını boşaltmak ister gibi şöyle bir sallıyordu. Pita'ya "Nasılsın?" diye sordu. "Ne dersin? Yola devam edebilecek misin?" "Hayır, dinlenmesi lazım," dedim. Burnum deli gibi akıyordu ve mendil niyetine kullanacak bir kumaş parçam bile yoktu. Max bir daldan sarkan bir avuç dolusu yosun parçasını koparıp bana uzattı. Sorgulayamayacak kadar berbat haldeydim. Burnumu gürültüyle temizledim ve yüzümdeki yaşları sildim. Yosun iyi geliyordu. Hem emici hem de şaşırtıcı derecede yumuşaktı. Pita'nın göğsündeki altın parıltısı dikkatimi çekti. Uzandım ve boynundaki zincirin ucunda sallanan yuvarlak plakayı tutuyordum. Üzerine benim alaycı kuşum işlenmişti. "Senin uğrun bu mu?" diye sordum. "Evet. Alaycı kuşunu kullanmamın bir sakıncası yoktur umarım. Uyumlu olalım istedim," dedi. "Tabii ki sakıncası yok." Kendimi zorlayarak gülümsedim. Pita'nın arenaya üzerinde bir alaycı kuşla çıkması hem kutsama hem de lanet demekti. Bir taraftan mıntıkalardaki isyancılar için itici güç oluşturuyor olmalıydı. Diğer taraftan Başkan Snow'un bunu gözden kaçırmasını beklemek büyük iyimserlik olurdu. Ve bu Pita'yı hayatta tutma görevimi iyice güçleştiriyordu. "Finnick, o zaman kampı burada kurmak istiyorsunuz, öyle mi?" diye sordu. "Burada kalmanın iyi bir seçenek olduğunu sanmıyorum," dedi Pita. "Su yok, korunma yok, ben gerçekten iyiyim. Yavaş ilerlersek sorun olmaz." Finnick, "Yavaş ilerlemek hiç ilerlememekten iyidir," diyerek Pita'nın ayağa kalkmasına yardım etti. Bu arada ben de toparladım. Bu sabah gözümü açtığımdan beri Sina'nın posası çıkana kadar dövülmesini izledim, yeni bir arenaya çıktım ve Pita'nın öldüğünü gördüm. Yine de Finnick'in benim yerime hamilelik kartını oynamasından memnundum. Çünkü sponsorların bakış açısıyla işleri pek iyi idare ettiğim söylenemezdi. Silahlarımı kontrol edince kusursuz durumda olduklarını gördüm. Onlar daha kontrollü hissetmeme yardım ediyorlardı. "Başı ben çekeceğim," dedim. Pita itiraz edecek oldu ama Finnick onu durdurdu. "Hayır, bırak başı çeksin." Sonra kaşlarını çatarak bana baktı. "Güç sahasının varlığını fark etmiştin, değil mi?" diye sordu. "Son anda uyarmaya çalıştın. Başımla onayladım. Nasıl bildin?" Tereddütlüydüm. BT ve Vresin güç sahalarını ayırt edebildiklerini açıklamam tehlikeli sonuçlar doğurabilirdi. Eğitim sırasında oyun kurucuların BT ve Vresin güç sahasını bana gösterdikleri anı fark edip etmediklerinden emin değildim. Öyle ya da böyle elimde çok kıymetli bir bilgi vardı. Bu bilgiye sahip olduğumu fark ederlerse sırf ben görmeyeyim diye güç sahasını değişimden geçirebilirlerdi. Bu yüzden yalan söylüyordum. "Bilmiyorum. Sanki sesini duyar gibi oldum. Dinleyin." Hepimiz taş kesildik. Böceklerin, kuşların ve yaprakları hışırdatan rüzgarın sesi duyuluyordu. "Ben hiçbir şey duymuyorum," dedi Pita. "Evet," diye ısrar ettim. "Tıpkı 12. mıntıkayı çevreleyen çite elektrik verildiği zamanlardaki sese benziyor. Gerçi bu çok daha cılız ama olsun." Herkes bir kez daha kulak kesildi. Duyacak hiçbir şey olmamasına rağmen ben de onlara uydum. "İşte," dedim, "duyamıyor musunuz? Tam Pita'nın şoka girdiği yerden geliyor." "Ben de duyamıyorum," dedi Finnick. "Ama sen duyuyorsan her halükarda başı senin çekmen daha doğru olacak." Oyunu hakkını vererek oynamaya karar verdim. "Çok tuhaf," dedim. Şaşırmış gibi başımı bir sağa bir sola çevirdim. Sadece sol kulağımla duyabiliyordum. Pita, "Doktorların yeniledikleri kulağınla mı?" diye sordu. "Evet," dedim ve omzumu silktim. "Belki de sandığımdan daha iyi iş çıkarmışlar. Bilirsiniz işte, bazen o kulağımla çok garip şeyler duyuyorum. Normalde sesi olduğunu düşünemeyeceğiniz şeyler. Böcek kanatları gibi ya da yere düşen kar tanesi. Mükemmel. Dikkati geçen sene oyunlardan sonra sağır kulağımı iyileştiren cerrahlara yöneltmeyi başardım. Şimdi nasıl olup da bir yarasa kadar iyi duyabildiğimizi izah etmek zorundalar?" "Sen," dedi Max, beni ileri doğru hafifçe itekleyerek, "başı çekiyordum. Ağır hareket edeceğimiz için Max de Finnick'in kendisi için bastona dönüştürüverdiği bir dal parçasına yaslanarak yürümeyi tercih etti. Finnick, pita için de bir şeyler hazırlıyordu. Bence çok da iyi ediyordu çünkü bütün itirazlarına rağmen Pita'nın asıl istediği şeyin yatıp dinlenmek olduğunu çok iyi biliyordum. Finnick en arkaya kaldı ve bu sayede arkamızı tetikte olan biri kolluyordu. Güç sahasını soluma alarak yürüdüm çünkü her sesi algılayabilen insanüstü kulağım o tarafta kaldı. Fakat aslında bir uydurmacadan ibaret olduğu için yakındaki bir ağaçtan üzüm misali sarkan sert kabuklu yemiş salkımını kopardım ve ilerlerken önüme attım. Aslında iyi de idare ediyordum çünkü bana öyle geliyor ki güç sahasını işaret eden göstergeleri sık sık kaçırıyordum. Yemişlerden biri güç sahasına isabet edince yemiş kabuğu çatlamış ve kararmış halde ayaklarımın dibine düşmeden önce küçük bir duman bulutu belirdi. Birkaç dakika sonra arkamda bir şapırtı sesi duyup arkama baktım ve Max'in yemişlerinden birinin kabuğunu soyup zaten dolu olan ağzına attığını gördüm. "Max," diye seslendim. "Hemen tükür onu, zehirli olabilir." Bir şeyler homurdanıyor ve beni duymazdan gelerek bariz bir hazla dudaklarını yalıyordu. Yardım istemek için Finnick'e baktım ama o sadece gülüyordu. "Galiba zehirli olup olmadıklarını bekleyip göreceğiz," dedi. Yaşlı Max'i korumak isterken o yabancı yemişleri yemesine göz yuman Finnick'in bu davranışına bir anlam vermeye çalışarak ilerledim. Pita'yı ölümden döndüren, neden onu ölüme terk etmedi acaba? Bunu yapsa kimse onu suçlayamazdı. Pita'yı hayata döndürecek güce sahip olacağı hayatta aklıma gelmezdi. Onu kurtarmayı neden istemiş olabilir? Ve benimle aynı takımda olmayı kafasına koyması neden? Gerekirse beni öldürebilirdi ama savaşı başlatma seçeneğini de bana bırakıyor. Yürümeye ve kabuklu yemişlerimi saçmaya, zaman zaman güç sahasından parçalar yakalamaya ve sürekli solu takip ederek arasından süzülebileceğimiz, kornikopyadan uzaklaşabileceğimiz ve inşallah su bulabileceğimiz bir aralık kollamaya devam ettim. Fakat aradan bir saat daha geçince bunun boşuna olduğunu fark ettim. Sol tarafa doğru ilerlerken hiç gelişme kaydetmedik. Aslına bakarsanız sanki güç sahası kıvrımlı patika boyunca bizi takip ediyordu. Durup ayaklarını sürüyen Max'e ve yüzü ter içinde kalan Pita'ya baktım. "Mola verelim," dedim. "Yukarı çıkıp çevreyi kolaçan etmem gerek." Seçtiğim ağaç diğerlerinden daha yüksek gibi görünüyordu. Gövdeye olabildiğince yakın kalmaya özen göstererek kıvrımlı dallardan yukarı doğru tırmandım. Bu kauçuğumsu dalların ne zaman kırılacağını kestirmek güçtü. Yine de sağduyumu geride bırakacak kadar yukarı tırmandım çünkü görmem gereken bir şey vardı. Genişliği bir fidanınkini geçmeyen gövde uzantısına sımsıkı tutunup esintiyle ileri geri sallanırken şüphelerim doğrulanıyordu. Sola dönemememizin ve hiç dönemeyecek olmamızın bir nedeni vardı. Bu nazik gözetleme noktasından arenayı ilk defa bütün olarak görüyordum. Bir tam daireydi. Ortasında kusursuz bir tekerlek, balta girmemiş ormanı çevreleyen gökyüzü tek düze pembe bir renkteydi. Ve o dalgalı kare parçalarından bir iki tanesini, Race ve Beatty'nin aslında gizli olması gereken bir şeyi ele verdiği, dolayısıyla zayıflık sayılabileceği için zırh çatlağı olarak tabi ettikleri şeyi görebiliyordum. Tamamen emin olmak için ağaç hattının üstünde kalan boşluğa bir ok attım. Bir ışık parlamasının ardından anlık bir gerçek gökyüzü görüntüsü belirdi ve ok geri ormanın içine düştü. Diğerlerine kötü haberi vermek üzere aşağı indim. Güç sahası bizi bir çemberin içine hapsetmiş. Daha doğrusu bir kubbenin. Yüksekliğini kestiremiyorum. Kornikopya deniz ve çevresini kuşatan orman. Çok kesin ve simetrik. Çok da büyük değil, dedim. Finnick, hiç su gördün mü, diye sordu. Sadece oyunlara başladığımız yerdeki tuzlu suyu gördüm, dedim. Başka kaynaklar da olmalı, dedi Pita kaşlarını çatarak. Yoksa bir iki gün içinde hepimiz ölürüz. Bitki örtüsü çok sık. Belki bir yerlerde su birikintisi ya da kaynak vardır, dedim şüpheli bir sesle. İçimden bir ses, Kapitol'ün popülerlikten uzak düşen bu oyunları bir an önce nihayetlendirmek isteyebileceğini söylüyordu. Plutark, Heaven BC'ye kökümüzü kazıma emri çoktan verilmiş olabilirdi. Her halükarda bu tepenin diğer tarafında ne olduğunu keşfetmeye çalışmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü cevap koca bir hiç. Pita, güç sahası ve tekerlek arasında bir yerde içilebilir su olmalı diye ısrar ediyordu. Bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyorduk. Geri dönmemiz gerekti. Kariyerlere ve kan gölüne doğru. Max'in yürümek için fazla zayıf, Pita'nın da savaşamayacak kadar güçsüz olduğunu düşününce, yamaçta birkaç yüz metre aşağı inmeye ve daire çizerek ilerlemeye karar verdik. O seviyede su olup olmadığına bakacaktık. Ben başı çekmeye ve zaman zaman sol tarafıma kabuklu yemiş atmaya devam ettim ama artık güç sahasından bir hayli uzaktaydık. Güneş beynimizi pişirip havayı buhara dönüştürürken gözlerimizi oyunlar oynuyordu. Öğleden sonranın ilerleyen saatlerinde Pita ve Max'in devam edecek halleri kalmadı. Finik, güç sahasının yaklaşık 10 metre kadar aşağısında bir kamp yeri seçti. Güç sahasını saldırıya uğramamız halinde düşmanlarımızı geri püskürtmek için silah olarak kullanabileceğimizi söyledi. Sonra o ve Max bıçaklarıyla sivri otları yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki demetler halinde kesmeye ve hasır örmeye başladılar. Max'i hasta etmediklerini görünce Pita bir miktar yemiş topladı ve onları güç sahasına atarak kızartmaya başladı. Kabuklarını sistemli bir biçimde soyup yemişleri yaprakların üstüne kümeledi. Bense gün içinde yaşadığım duyguların etkisiyle kıpır kıpır, sıcaklamış ve gergin halde nöbet tuttum. Susadım, hem de fena halde. Sonunda daha fazla dayanamayarak Finik dedim. Neden nöbeti devralmıyorsun? Ben de gidip su ararım. Tek başına gitme düşüncem kimseyi sevinçten deliye döndürmüyor ama susuzluktan ölme tehdidiyle karşı karşıyaydık. Endişelenme, çok uzağa gitmem diyerek Pita'ya güven vermeye çalıştım. Ben de geleceğim dedi. Hayır, yapabilirsen biraz da avlanacağım dedim. Çok ses çıkardığın için sen gelemezsin diye eklemedim ama aslında ima ettiğim buydu. Gürültülü adımlarıyla av hayvanlarını ürkütücüğü gibi beni de tehlikeye atabilirdi. Fazla uzun sürmez. Ağaçların arasında sinsice ilerlerken zeminin ayak seslerimi yutmasını memnuniyetle karşıladım. Eşkenar dörtgen çizerek ilerledim ama ne yazık ki gür ve yemyeşil bir bitki örtüsü dışında hiçbir şey bulamadım. Top sesiyle olduğum yerde dondum. Kornikopya'nın ilk gün katliamı sona ermiş olmalıydı. Ölü haraçların sayımı yapılmıştı. Her biri bir ölü galibi simgeleyen top atışlarını sayıyordum. 8. Geçen seneki kadar çok değildi. Ama çoğunu tanıdığım için bu seferki daha fazlaymış gibi geliyordu. Birden takatim kesildi ve dinlenmek için bir ağaca yaslandım. Sıcaklık vücudumdaki nemi sünger gibi çekti. Daha şimdiden yutkunmakta zorluk çekiyordum ve yorgunluk bütün bedenime yayılıyordu. Bana sempati besleyecek hamile bir kadının sponsorluk yapmak isteyeceğini ve heyim için biraz su göndereceğini umarak elimi karnımın üstünde dolaştırdım. Hiç şansım yoktu. Yere çöktüm. Hareketsiz dururken hayvanları fark ettim. Parlak tüylü tuhaf kuşlar, oynak, mavi dilli kertenkeleler ve ağacın gövdesine yakın bir dala sımsıkı tutunmuş fareyle keçeli sıçan arası bir hayvan. Daha yakından bakabilmek için sonuncuya bir ok attım. Pekala, çok çirkin bir şeydi. Benekli gri bir postu ve üst dudağından öne doğru çıkan iki çirkin kemirici dişi olan büyük bir kemirgendi. İç organlarını temizleyip derisini yüzerken bir şey daha fark ettim. Burnu ıslaktı. Daha az önce bir kaynaktan su içmiş bir hayvan gibiydi. Heyecan içinde onu bulduğum ağacın çevresinde gittikçe genişleyen bir helezon çizerek ağır ağır hareket ettim. Yaratığın su kaynağı çok uzak olamazdı. Hiçbir şey bulamadım. Bir çiğ damlası bile yoktu. Bir süre sonra Pita'nın beni merak edeceğini bildiğim için hiç olmadığım kadar sıcaklamış ve bunalmış halde kampa dönmek üzere yola çıktım. Kamp yerine vardığım zaman diğerlerinin burayı bambaşka bir hale getirmiş olduklarını gördüm. Max ve Finik otlarla ördükleri hasırlardan tek tarafı açık fakat üç tarafı ve çatısı çevrili bir kulübe yaratmışlardı. Max bununla yetinmeyip Pita'nın içini yemişlerle doldurduğu kaseleri de örmüş. Umutla bana bakıyorlardı ama kafamı salladım. Hayır, su yok. Gerçi oralarda bir yerde su olmalı. Bu suyu nerede bulacağını biliyor. Derisi yüzülmüş kemirgeni hepsinin görebileceği şekilde havaya kaldırdım. Onu bir ağacın tepesinde vurmamdan kısa süre önce su içmiş ama kaynağı bulamadım. Yemin ederim 30 metre çapındaki bir daireyi bir karışını atlamayacak şekilde taradım. Onu yiyebilir miyiz? Soru Pita'dan geldi. Emin değilim. Fakat eti bir sincabınkinden pek farklı görünmüyor. Pişirilmesi gerek. Burada hiç yoktan ateş yakmaya çalışmanın nasıl bir şey olacağını düşündüm. Başarsam bile bir de dumanı düşünmek gerekti. Bu arenada birbirimize o kadar yakınız ki saklamak gibi bir şansımız olamazdı. Pita'nın başka bir fikri vardı. Kemirgenin etinden küp şeklinde bir parça alıp sivri uçlu bir çubuğa geçirdi ve güç sahasına attı. Keskin bir vızlamanın ardından çubuk bize geri döndü. Et parçasının dışı kararmış olsa da içi gayet iyi pişmişti. Hepimiz Pita'yı coşkuyla alkışladık. Sonra nerede olduğumuzu hatırlayıp sustuk. Biz kulübemize çekilirken beyaz güneş gül kurusu gökyüzünde batmaya yüz tutuyordu. Ben yemişler konusunda hala biraz temkinliydim ama Finik, Max'in onları başka oyunlardan hatırladığını söylüyordu. Geçen sene bana fazla zahmetsiz göründüğü için bu sene yenilebilir bitkiler standında çok fazla vakit geçirmedim. Ama şimdi pişmandım. Çevremi saran, yabancısı olduğum bu bitkilerin en azından bir kısmını orada görebilirdim. Ve beni neyin beklediğini daha iyi tahmin edebilirdim. Yine de Max gayet iyi görünüyordu ve saatlerdir o yemişlerden yiyip duruyordu. Bu yüzden bir tane alıp ucundan hafifçe ısırdım. Yumuşak, bana kestaneyi andıran hafif tatlı bir lezzeti vardı. Sorun olmayacağına karar verdim. Kemirgenin eti sert ve av etini andırıyordu ama şaşırtıcı derecede suluydu. Gerçekten de yemeğimiz arenadaki ilk gecemiz için hiç de fena değildi. Bir de yanında içecek bir şeyimiz olsaydı. Finik, ağaç faresi olarak adlandırmaya karar verdiğimiz kemirgen hakkında bir yığın soru sordu. Ne kadar yukarıda duruyordu, vurmadan önce ne kadar izledim, ne yapıyordu, aslında pek bir şey yaptığını hatırlamıyordum. Böcek ya da onun gibi bir şeyler bulmak için çevresini kokluyordu sanırım. Gecenin çökmesini korkuyla bekliyordum. Neyse ki sımsıkı örülmüş otlar bizi bu geç saatlerde ormanın zemininde dolaşması muhtemel şeylerden biraz da olsa koruyordu. Fakat güneşin ufukta gözden kaybolmasının hemen ardından soluk beyaz bir ay yükseliyor ve etrafı görülebilir kılıyordu. Neyin yaklaştığını bildiğimiz için sohbete ara verdik. Kulübenin ağzından yan yana sıralandık. Pita elimi tuttu. Kapitol'ün mührü boşlukta süzülürcesine ortaya çıkarken gökyüzü aydınlanıyordu. Marşın giriş notalarını dinlerken Finik ve Max için daha zor olacak diye düşünüyordum. Ancak ölen 8 galibin yüzlerinin göğe yansıdığını görmek benim için de en az onlar kadar zordu. Finik'in zıpkınıyla indirdiği 5. mıntıkadaki adamın yüzü göğe yansıyan ilk suret oldu. Bu ilk 4 mıntıkanın haraçlarının tamamının sağ olduğu anlamına geliyordu. 4 kariyer, BT ve Wraith ve doğal olarak Max ve Finik, 5. mıntıkadaki adamın ardından, 6. mıntıkadaki Morfinman, 8. mıntıkadan Cecilia ve Wolf, 9. mıntıkanın 2 haracı, 10. mıntıkadaki kadın ve 11. mıntıkadan Cedar geliyordu. Kapitol mührü müzik eşliğinde tekrar yansıtıldı ve sonra gökyüzü ay dışında karanlığa gömüldü. Hiç kimse konuşmadı. Hiçbirini iyi tanımıyormuşum gibi yapamazdım ama Cecilia'nın bacaklarına sarılan o 3 çocuğu düşünmemek elimde değildi. Ya da ilk karşılaşmamızda Cedar'ın bana nasıl kibar yaklaştığını, hatta cam gibi bakışlı Morfinman'ın yanaklarıma sarı çiçekler boyadığını düşününce bile içim tuhaf oluyordu. Hepsi öldüler. Artık yoklar. 28. ayrımın sonu. Sayfa 305. Devamı 29. ayrımda.